Müzikte iz bırakanlar. Hazırlayan ve sunan Seçil Öztan, Ekrem Öztan. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bu hafta stüdyomuzda çok özel bir sanatçımız var. Kendisi Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Ana Sanat Dalı Öğretim Üyesi ve Orkestra Şefi. Çok başarılı. Doçent Burak Tüzün. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk.
Neyi yettinize geldiniz? Onur verdiniz programımıza.
O şerif bana ait.
Evet. Nasıl başladı müzik hayatı? Çok standart bir soru olacak ama.
Evet, bütün konuklarımıza biz gelir gelmez de ilk bunu soruyoruz.
Evet. Nasıl ama önemli olan da bu.
Tabii
nereden
ki.
Başladı bu?
Değil mi?
Yani?
Nasıl başladı? Bu maceralara
nasıl başladı? Başarılara nereden başladık efendim?
Ben de standart cevap vereyim o zaman küçük yaşta.
Evet. Ailemizde var mı hani sanatla uğraşan?
Hayır ama aile müziğe yetenekli bir aile. Hani böyle türküler, şarkılar gayet temiz söylenir.
Çocukluğumuzda hep duyduğunuz şeylerdi o
Tabii.
zaman evde.
Benim en büyük şansım herhalde 4-5 yaşlarındayken babamın bir ordu evinde müdürlük yapmasıydı. Çünkü o zaman teknoloji tabii bugünkü gibi değil o zaman. Bir yerde ork görmek falan bunlar kolay rastlanılan olaylar değildi.
Hele piyano görmek o dönemde
tabii,
değil mi?
Tabii ben piyano hiç göremedim mesela. Konservatuara girene kadar.
Bir babamın öğretmendi. Okullarında bir tane bir odada dururdu. Gizlice gidip kapağını açıp basıp geri koşarak geri gelirdim.
Evet işte ben de öyle yapıyordum. Eğlenceler bittikten sonra orgun düğmesine basıp yakalanana kadar orada bir şeyler...
İki de varmış o orgu.
Evet. Ya ilkokuldaki müzik derslerinden sonra müzik öğretmenimin yönlendirmesiyle konservatuar sınavlarına girdim. Ama tabii sanatçı bir aileden gelmeyince bir de o yıllardaki bilgiye ulaşımı düşünün. Hani bugünkü gibi değil ya hiçbir şey.
Evet.
Hani bambaşka bir ortama giriyorsunuz konservatuarda bir de yatılı eski cebeci.
Değil mi? Bambaşka bir
bambaşka
dünya.
Bambaşka bir dünya, bambaşka bir kokusu bile bambaşka.
Farklı.
Böyle tarih.
Kesinlikle.
Gelenek kokan bir yerde.
Şimdi konservatuara girmek isteyenlerin birçok imkanı var ama o dönemlerde tabii böyle bir şey söz konusu değil.
Evet ve o zamanlar bir de konservatuara meyil çok fazlaydı doğrusunu söylemek gerekirse.
Evet.
Yani sayı zaten çok azdı Türkiye'de konservatuar sayısı. Şimdilerde galiba 80'lere falan ulaştı diye duyuyorum.
3 tane konservatuar vardı 70'li yıllarda.
Evet. Evet.
Ankara, İzmir ve İstanbul'da.
Doğru.
Benim
doğru.
girdiğim yıllarda, bizim okuduğumuz yıllarda.
Evet.
Sonra müzik hocanız yönlendirdi.
Konservatuar sınavlarına girdim. İşte o zamanki müdürümüz Allah rahmet eylesin. Aykut Bey'di sizin.
Evet. Benim öğretmenim.
Evet öğretmeniniz.
Allah rahmet eylesin.
Ve yatılı olarak orada keman bölümünde yine Allah rahmet eylesin Semra Bayraktar'la başladım ben. Operanın ikinci keman grup şefiydi kemanı. İşte böyle başladım.
92 yılında da Profesör Server Ganiyev'in keman sınıfından.
Evet.
Lisans derecesi olarak tamamlıyorsunuz konservatuarı.
Evet, biz konservatuara girdiğimizde Kültür Bakanlığı'na bağlıydı. Sonra Hacettepe'ye bağlanınca o dönemde bir öğretmenlerde şey oldu.
Bina değişiyor, hocalar değişiyor. Tabii. Bir değişim söz konusu.
Öyle olunca sonra da Server Bey zaten çok yani üst düzey bir sanatçıydı.
Ona da rahmet olsun.
Evet onu da analım.
Analım evet. 83 yılında YÖK yasasıyla birlikte konservatuvarlar da diğer okullar gibi üniversiteler içerisinde olmak zorunda kaldı.
Evet.
Bizim konservatuvarımız da Kültür Bakanlığı'ndan alınarak Hacettepe Üniversitesi'ne bağlandı. Bir yıl sonra da binamız değişti.
Evet,
Cebeci'deki tarihi binadan şeye geçtik. Beşevler'deki şimdiki binamıza geçtik. Oradan mezunsun.
Evet, ilk 3-4 hafta bayağı bir kaybolmuştu.
Yani
neresi nereye çıkar falan
kocaman
diye.
Bir okul şimdiki okul tabii diğer okulumuza göre.
Eski okulda evet. da çok fazla hatıralar vardır herhalde, değil mi? Anılar.
Tabii. Yani gerçi...
Hani... Ve birçok değerli usta var, hoca var.
Evet, bir tanesi yanımızda oturuyor. Hocamız. Ekrem hocamız. Ekrem hocanın bende yeri farklıdır. Çünkü dedem konserlere gelirdi. Birlikte konserleri izlerdik. Ve o zaman çok net hatırladığım bir görüntüdür. Ekrem hoca daha öğrenci. Aykut Bey ile birlikte bir şey çaldılar. Ve hocam, dedem çok duygulanmıştı. Dedem çok sert bir adamdı ama çok kolaydı ağlatmak. Yani böyle iki kelime söylersiniz, bir mısra okursunuz ağlardı. O, siz Aykut Bey ile çaldığınız vakit o salonda çok duygulanmıştı. O anı hiç unutmam. Yani çok, şu anda bir de fotoğraf kafamda yani.
Öyle. Çok güzel, çok güzel bir anı. Tabii Ekrem de çok genç yaşta bölüm başkanlığını yaptı, değil mi? 23 sene oluyor şu anda konservatuvarda. Çok emeğiniz var.
Tabii 32. senem bitti. 33 yıldır konservatuvarda hocalık yapıyorum. Bunun 22-23 yılında işte üflemeli ve vurmalı çalgılar ana sanat dalı başkanlığı yapıyorum. Çok dolayısıyla güzel. Tarih olmuşum ben.
Saçlar orada mı gitti hocam? Gerçi radyo programı belli olmuyor ama.
Peki o zaman şimdi ne dinleyelim? Hemen dinleyicilerimize neyi dinleteceğiz?
Burak hocamın yönetiminde bir tabii şefliğine geleceğiz.
Geleceğiz şimdi. Tabii.
Önce bir keman macerasını daha bitirelim, bitirmedik. Tamam. Şefliğe gelmeden önce bir açılış yapalım, müzikal bir açılış. Ne dinleyelim
Peki,
hocam?
Peki Ulvi Cemal Erkin'in Sinfonietta adlı eserinden birinci bölüm. Allegro'yu dinleyelim.
Dinliyoruz efendim. Thank you. Hocam ellerinize sağlık. Bu bir yaptığınız bir CD'den Türk beşlerimizden rahmetli
evet.
Hocamız Ulu Cemal Erkin'den bir örnekti. Bunu kısaca bize anlatır mısınız, bu CD'nin tabii, oluşumunu?
CD aslında Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nın Oda Orkestrası'nın, Akademik Oda Orkestrası'nın yapmış olduğu bir proje. Cumhuriyet dönemi Türk bestecilerinin eserlerini kapsayan 3 CD.
Çok güzel aslında.
Evet, evet.
Değerli bir şey. Evet,
tabii yani antolojik olarak kesinlikle, çok da büyük önemi var. Ayrıca icra olarak da kendileri çok değerli sanatçılar. Gerçekten çok iyi bir hazırlık süreci ve planlama geçirdiler. Hı hı. Burada günümüz bestecilerinden de mesela Turgay Erdener hocamızın da eseri var. Muammer Sun hocamızın eseri var ve değişik şefler, değişik solistler de
bulunmakta.
CD'ye iştirak ettiler.
Ne mutlu değil mi aslında, üniversitelerin asli görevlerinden olması gereken doğal tabii görevlerinden bir tanesi.
Tabii. Gerçekleştirilmiş.
Evet, tüm üniversitelerimize buradan duyuyoruz. Bu tür çalışmaların, bu tür ürünlerin bir an önce ülkemize kazandırılması. Hocam buradan şeye geçmek istiyorum. Keman eğitiminiz bittikten sonra
evet,
neler oldu?
Ama keman eğitimi bitmeden önce ben orkestra şefi olmaya karar vermiştim. Hatta
nasıl bir karardı o? Yani nereden çıktı?
Lisans 1'de karar verdim aslında. Hatta o zaman bir arkadaşıma söyledim. Hı hı. O benimle çok dalga geçmişti. Hatta Moskova'da okuyacağımı söyledim kendisine. Çok dalga geçti. Şimdi onun
ama her şey hayallerle başlıyor değil mi?
Tabii
çok önemli.
Ayrıca çok önemli.
Burada ismini vermeyeceğim ama gittiğim orkestrada konuk şef olarak gittiğimde onu hala bu benle geçtiği dalga yüzünden tek çaldırıyorum onu.
Ben kim olduğunu ben tahmin edebiliyorum arkadaşımızın.
Evet.
Ya biz orkestra dersini rahmetli Hikmet Şimşek'ten aldık. 2 yılda onun orkestra müdürlüğünü yapmıştım. O zaman bagedi, notaları falan hep bende duruyordu. Ve şey hissettim. Yani ellerimin hani buna uygun olduğunu hissettim. Daha sonra okulu bitirdikten sonra Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda keman bölümünde işte asistan olarak başladım. Orada bir oda orkestramız vardı. Ve yine Koral Çalgan hocamızın
buradan selam olsun.
Evet, Koral selam hocamıza. Olsun hocaya. Bir öğrenci orkestrası vardı. Orta 2 ve orta 3'lerden kurulu. Küçücüktü. Fakat o yıl bürokratik işlerde bir problem çıktı falan, böyle Hacettepe'den izni aksadı. Gelemedi. Bana dediler ki sen meraklısın, hadi sen yap dediler.
Ha, ne güzel.
Ben de o yıl işte 1993'ün 23 Nisan'ında böyle orkestrayla ilk konserimi vermiş oldum.
Harika.
Sonra Sami Hatipoğlu'yla, o da Moskova mezunudur, Kara Karayev'in öğrencisidir. Armoni form bilgisi çalıştım. Bilkent'in şeflerinden Alfred Michurin'le çalıştım şefliği.
Evet.
Ve 4 yıl hazırlanıp Moskova Konservatuvarı'nın sınavlarına girdim.
Bu arada şeydeki Anadolu Üniversitesi'nin Devlet Konservatuvarı'ndaki keman hocalığınız sürüyor.
Tabii tabii. Öğrencilerim şey var hala, hatta Moskova'ya onlar da geldiler, onlar da okudular, kendi öğrencilerim, keman öğrencilerim. Sonrasında 4 yıldan sonra işte Moskova'daki hayatım başladı. Oraya devlet bursuyla gittim. Ama Moskova çok enteresan bir yer. Yani büyük bir gelenek her şeyden önce.
Evet.
Büyük bir gelenek. Yalnızca sanat alanında da değil. Hani bir
her
tür
dalda,
alanda gerçekten öyle.
Hem gelenek hem ekol.
Evet. Ben güya buradan çok hazırlıklı, böyle şey hani başarılı biri olarak gittim. İlk 3 ay hemen hemen her gün ağladım diyebilirim. Yani nasıl yapacağım, nasıl yetişeceğim. Çünkü yani çok küçük yaşta başlayıp çok makul, mantıklı bir sistemde, hiçbir zaman tekrar edilmeyen, geriye dönüş yapmaya gerek olmayan bir sistemde yetişmiş bir insanla, istediğiniz kadar yetenekli olun, daha ileriki yıllarda işte 20'li yaşların ortalarında bu işe başlayan birinin eşit olması, bu gerçekçi bir yaklaşım değil. Hani deha olabilir insan ama ben deha değilim. dehalar belki yapabilir. Hı hı. Ama hakikaten yani müzik derler ya, müzik yetenektir. Hı hı. Müzik yetenek tamam ama eğitimi gerçek bir bilim.
İşte kesinlikle. Ağaç yaşken iyidir. Boşu boşuna söylenmemiş değil kesinlikle. Mi? Yani o küçük yaşlardan başlayıp da ilerleyen bir kişiyle kesinlikle sizin dediğiniz o orta yaşlarda başlamanın mutlaka bir düzey olarak farkı
tabii
oluyor.
Tabii ki. Tabii
onun
ki.
Sıkıntısını çektiniz anladığım kadarıyla.
Tabii ki. Ama
sonra
üç
ama
aydan
kapattınız.
Sonra toparladım.
Yine 3 ayda demek ki...
Yok 3 ayda ağlama bitti.
Deha diyorsunuz ama sonuçta büyük bir başarı var yani. 3 ayda da o seviyeyi yakalamak zor bir şey evet, olsun.
Yok 3 ayda zaten yakalanmıyor da yani 3 ay sonra sisteme alışıyorsunuz. Çalışkanlığa alışıyorsunuz. Hı-hı. Bir de öyle bir şey var. Şimdi iklimlerin toplumlar üstünde çok büyük etkisi var.
Kesinlikle.
Yani çok soğuk bir havada yaşıyorsunuz. Binalar... Hani şark tipi binalar böyle hı hı. Hiç çıkıntısı falan yok böyle sıcağı muhafaza etmek hı hı. Amacıyla kurulmuş binalar. Ne yapacaksınız? Derse gideceksiniz ve çalışacaksınız. Yani dışarıda yapabileceğiniz hiçbir şey evet. Yok. Bir de herkes çalışıyor. Yani günde 10 saat çalışmak hani çok değildir bizim. Bizde bugün bir öğrenci söylese bana günde 10 saat çalışıyorum diye aferin derim de orada kimse aferin demiyordu. Zaten normal.
Zaten normal.
Olması gerektiğini.
Evet, olması gerektiğini.
O yüzden çok disiplinli oldukları söyleniyor. Biz mesela tiyatro içinde öyle. Yani oradaki oyuncuların hepsinin aynı fabrikadan çıkmış gibi olduklarını görüyoruz. Mesela burada hani biz daha renkliyiz falan ama onlarda bir disiplin var ve hı hı. Bu bedenlerine evet. Şey yapıyor, yansıyor yani evet. Mutlaka.
Yani o tiyatro okulu bizim arkamızdaydı Gitis.
Evet.
Mesela. Oradan gelen şan sesleri, müzik sesleri yani onlar yalnızca tiyatrocuydu ama yani piyano çalıyorlardı, çok düzgün şarkı söylüyorlardı. Bale derslerini, dans derslerini gördüğüm var yani birkaç defa bir arkadaşım okuyordu orada gitmiştim. Hakikaten
olması gerektiği gibi değerini vererek değil mi hepsini öğreniyorlar
kesinlikle. Anladığım çok kadarıyla. Gönlü dopdolu.
Kesinlikle. Evet.
Bir yine müzik arası verelim mi hocam?
Peki.
İkinci olarak ne dinleyelim hocam?
Bu sefer İlhan Osmanbaş hocamızın Küçük Gece Müziği adlı eserinden Rondo kısmını dinleyelim.
Rondo'yu dinleyelim. Yine Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın projesi olan CD'den Burak evet. Hocamızın yönettiği Mersin Oda Orkestrası'nın yapılmış olan CD'den İlhan Osmanbaş'ı dinliyoruz efendim.
Şef Burak Düzün.
Sevgili hocam, ellerinize sağlık tekrar. Tekrar buradan yinelemekte fayda var. Tüm konservatuvarı olan olmayan üniversitelerimizi bu tür projeler bekliyoruz üniversitelerimizden, sayın rektörlerimizi.
Evet, Moskova'da kaldık en son. Oradaki eğitimden bahsettik. O 3 aydan. Sonrasında nasıl gelişti?
Sonrasında ben Leonid Nikolaev'in şeflik sınıfında yer aldım. Orada en önemli şey mesleğe ve kendinize olan saygınız. Yani her şeyi geliştiriyorsunuz tabii, mesleki olarak teknik bir sürü bilgi alıyorsunuz. Müzikalite zaten her gece konserler, işte operalar, tiyatrolar, böyle
onları sayısız da takip etmek zorundasınız.
Yetişemiyorsunuz
tabii ki
takip edesiniz. Yani 30 küsür tane konser oluyor. Her gece büyük kapsamlı orkestral nitelikli konserler. Hani ristellerden falan bahsetmiyoruz. Orada işte o bir nebze şey diyebiliriz aslında bakarsanız. Yani askeri disiplinle uyuşuyor. Zaten hocam işte sizler de biliyorsunuz. Yani hakikaten o derece bir disiplin olmadığı takdirde iyi iş çıkmıyor.
Mümkün
gerçekten
değil.
Yani hani sanatla askerlik belki çok şey uç yerlerden bahsediyoruz ama disiplin olarak bence aynı.
Özünde birleşiyorlar bence.
Kesinlikle.
Hocam sanatla askerlik diyoruz ama ben o talebelerime hep şöyle örnek veriyorum. Biz işin sanatsal tarafından ziyade eğitimsel tarafı, yani antrenman süreci, eğitim süreci içinde uygulayacağımız sistem, biçim adına askeriye örnek veriyoruz. Askeri disiplini örnek veriyoruz. Hakikaten o disiplini içermesi gerekiyor. O disiplin ne kadar sağlam ve sağlıklı yürür ise çıkan sanatsal güzellik, o estetik güzellik o kadar kaliteli oluyor. Ben hep şey söylüyorum çocuklarıma, Michelangelo'nun bir sözünü, sanat ayrıntılarda gizlidir sözünü. Mealen söylüyorum tabii. Ama bu ayrıntıları oluşmak, böyle nakış gibi işlemek öğrencinin üzerinde küçük yaştan başlayan o süreçte ancak bu disiplinle mümkün olduğunu düşünüyorum. Nakış gibi işlemek, ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama katılıyor
kesinlikle
musunuz?
Kesinlikle hocam, yani zaten hani okulları, ekolleri gördüğünüz zaman yani bu sonuca geliyorsunuz
tabii
dediğiniz
ki
gibi. Yani emek verilmeden, belli bir sıkıntı çekmeden hiçbir şey elde edilemediği
maalesef,
gibi.
Maalesef.
Bu, oradaki bu kadar disiplinli çalışma ve gördüğünüz örnekler de, yani muhteşem örnekler, size tabii ki birçok şeyi katmıştır. Türkiye'ye döndükten sonra neler değişti bakış açınızda?
Türkiye'ye döndüğümde bir defa çok disiplinli bir orkestra yapısı üzerinde çalıştım. Çünkü yani duymak istemediğim tek kelime yorulmak mesela. Yorulmak, bu kelime beni gerçekten
öğrencilerde ve genç müzisyenlerde biraz bu sabır denilen şey daha bize göre diyeyim.
Farklı. Kuşaklar değiştikçe.
Evet. Kesinlikle. Onun sıkıntısını siz de yaşıyorsunuzdur. Ben de bazen yaşıyorum öğrencilerimle ama oysaki esas anahtar bence o. Değil mi? Üzerine gitmek, yorulmamak.
Kesinlikle.
O disiplin çok önemli. O yüzden sevenler de oluyor, sevmeyenler de oluyor bu konu.
Yani sevecekler nasıl olsun. Yani bu işi yapacaklarsa sevecekler.
Başta belki biraz hani anlamamış olabilirler siz ama sonuçlarını görünce çok haklı yermişlerdir.
Yani şunu hatırlıyorum. Mesela ben hiç görmedim de bana anlattılar. Öğrenciler çift kıyafetle okula geliyorlar. Üstlerinde normal kot falan var. Orkestra dersi başlayacağı zaman işte tıraş oluyor, şey yapıyor, kravatını takıyor filan. Şimdi belki çok sert gelebilir. Ama bakın, bir salon sanatı yapıyoruz. Yani salonda seslendirilen bir şey, genel hatlarıyla orkestra, klasik müzik. Bir ciddiyet gerekiyor. Gerçekten yani o, ben mesela frağı giydiğimde daha dik yürüdüğümü hissediyorum.
Onun kazandırdığı,
kostümün de kazandırdığı bir duruş
yani
oluyor.
İşte sabah tıraş olursanız daha bir enerjik olduğunu
kesinlikle
hissediyor insan. İşte saçını tararsa daha şey oluyor, hoşuna gidiyor filan falan. Bu gibi detaylar da şey etkin, yani size, mesleğinize daha ciddi yaklaşımda etkin unsurlar. Yani bunu çok sertlik olarak yorumlamamak lazım
aslında.
Asla.
Biraz
gerçekten
önce bir cümle sarf etmiştiniz. O çok önemliydi. İlk başta insanın kendisine olan saygısı. Sonra gelen dinleyicilere ve izleyicilere olan saygısı. Bir de örnek olacaklar. Sanatçı her zaman örnek olan kişidir bence, değil mi?
Evet.
İzleyenler de onları görünce ah sanatçı böyle biriymiş diyebilmeli.
Kesinlikle.
Bir de sadece işitsel değil, görsel de bir
İşte ondan
iş
bahsediyorum.
yapıyoruz.
Tamamıyla.
Görsel tarafı da var. Yapan insanla birlikte bu işi tüketen yani izleyiciye
Evet.
de yansıması, onun da o işe konsantre olmasını sağlayan ögeler bence bunlar diye
Kesinlikle.
düşünüyorum. Hem mekan
Kesinlikle.
hem o mekanın içindeki sanatçıların kılık kıyafet, giriş, duruş.
Tabii
E,
ki.
duruş deyince aklıma geldi. Hangi alanda olursa olsun, sanatın hangi alanında olursa olsun, özellikle sahneye çıkanlar için söylüyorum. Bir de bu tarafını önemsenmeli ve bu dersler verilmeli bence. Sahne duruşu. Çok
Çok
mühim,
önemli,
çok
evet.
önemli diye düşünüyorum. Mutlaka benzer dersler vardır. O okulda da herhalde gördüğünüz, görmüşsünüzdür ya da
Yani
duymuşsunuzdur siz.
duruşla ilgili belki
Adları
değil
farklı
ama
olabilir, içerik
beden dili
farklı
gibi.
olabilir, beden dili gibi
Tabii.
bir ders
Yani
belki oralarda.
şeylerde şeflik, liderlik de içerdiği için mesela psikoloji, pedagoji dersi şefler için ayrıydı. Mesela hani orada daha farklı detaylar üzerine çalışılabiliyor. Size yol gösteriyorlar. Bir de sık sık orkestrayla pratik yapma imkanı olduğu
O
için
çok
onu zaten
müthiş bir
öğreniyorsunuz.
olanak, evet.
Sonra o konserler, yani ben işte New York Filarmoni'yi de dinledim, Berlin Filarmoni'yi de dinledim. Büyük şefleri de gördüm. Mesela bana şey derler, biliyor musunuz? Sen işte çok alçak gönüllüsün. Aslında ben alçak gönüllü değilim. Ama çok iyi adamları gördüm.
Ya.
O kadar hani Abbado yönettikten sonra,
Büyük
işte
devler,
Bernstein
devler, evet.
geldikten sonra, şimdi siz şey yapamıyorsunuz ki, öyle ya ben de çok iyi şefim falan diyemiyorsunuz. Çünkü bunlar hakikaten bir çizginin çok üstünde adamlar. Hani bunlar artık notayla falan uğraşmıyorlar. Bunlar artık belli bir yerde, hani tanrısal bir sınırda,
Yaratıyla
onun
uğraşıyorlar,
içinde
evet.
evet erimiş bir olmuş insanlar. Bir bakıma hani müziğin evliyaları falan olmuşlar bunlar.
Evet.
O ustaların yanında
Tabii canım,
insan
yani.
kendini şöyle bir sorguluyor. Ama siz
Evet.
de o yoldasınız. Bırak hocam.
Ya hocam, hayırlısı diyelim inşallah.
Bizim temennimiz,
Allah
bizim
söyletin.
görüşümüz,
Evet,
bizim
bizim programımızın ismi bile
evet,
müzikte iz
iz
bırakanlarımızın
bırakanlar. Hem
ve o
bugüne kadar
yüzden.
yaptıklarınızla hem de yapacaklarınızla. Sevgili hocam, Eskişehir Anadolu Üniversitesi'ne görev ve başladınız tekrar dönüşünüzde
Evet.
şef olarak
Evet.
bildiğimiz kadarıyla. O şefliğinizi hala sürdürürken Anadolu Üniversitesi'ndeki şefliğinizi gerek yurt içindeki orkestralarda gerek yurt dışındaki orkestralarda yine bir sürü konserler yönettiniz. Bir sürü insanlarla
Tanıştım. Evet.
tanıştınız, buluştunuz. Daha sonra Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'na
Evet.
atandınız.
Yuvama geldim.
Evet,
Biraz
mezun
Hacettepe
oldunuz.
Üniversitesi'nin senfoni orkestrasından da bahsedelim.
Bahsedebiliriz.
Tabii ki.
Oraya
Yaptığımız
gelme sürecinden.
çalışmalardan. Biz elbette ki tabii bunlara şey yapıyoruz, örnek oluyoruz, görüyoruz, konserlerinizi takip ediyoruz. Çok başarılı şeylere imza atıyorsunuz, başarıları. Sağ olun.
O süreci de sizden dinleyebilir miyiz?
Aslında orkestra geleneği Ankara Devlet Konservatuvarı'nda çok güçlü bir şekilde zaten her zaman için vardı. Yatılı olmasından kaynaklanan ve Türkiye'de az konservatuvar olmasından da kaynaklanan sebeplerden dolayı her zaman çok öğrenci vardı Ankara Konservatuvarı'nda. Yani bir orkestra çıkarmak problem değildi. Ama günden güne tabii zamanın değişimiyle birlikte, biliyorsunuz, sanata ilgi maalesef bir bakıma azalıyor veya sanata meslek olarak ilgi diyelim. Çünkü artık yani teknoloji çağında daha kolay, daha az emek harcanıp daha kolay para kazanılabilecek bir sürü yeni meslek alan açıldı.
Kesinlikle.
2002 yılında Ankara Devlet Konservatuarı profesyonel bir orkestra kurma yoluna gitti. Ali Doğan hocamızın müdürlüğü zamanında kurulan bu orkestranın da şefliğine Profesör Erol Erdinç hocamız atandı. kendisi sağ olsun bu yıllara kadar bu görevini devam ettirdi ve orkestra birçok ülkede, Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, işte Lüksemburg, Macaristan, Polonya, Rusya, Yunanistan, Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti konserler verdi, kayıtlar yaptı. DVD kaydı da var hatta. Bu sene artık genel müzik yönetmenliği görevi bana geçti.
Hocamızın emekliliğinden dolayı.
Evet.
Ama her zaman okulumuzda geçti. Tabii ki. Onun her zaman aklına, değerlerine ihtiyacımız var.
Evet. Bu yıl konser programımız geçmiş yıllara göre birazcık daha arttı diyebilirim. Repertuar birazcık daha farklılaştı. Çünkü benim amacım şu aslında, hep yurt dışında da bunu gördüm. Sanattan veya bir şeyden bahsedecekseniz, bir şeyi eleştirecekseniz ilk önce o konudaki her şeyin ortaya çıkmış olması lazım. Biz daha Türk beşleri dediğimiz ilk kuşak, Cumhuriyetimizin ilk kuşak bestecilerin eserlerinin tamamını bile seslendirmemişiz. Bu korkunç bir şey.
Evet, hala seslendirilmeyen eserleri olduğunu.
Ve notalarını bir görseniz, yani çok azı profesyonelce uluslararası standartlarda yazıldı. İnanın öyle notalar geliyor ki önünüze, şey yapamıyorsunuz, çıkaramıyorsunuz. Evet, yani yazmasın. İşte büyüteçlerle filan falan bir şeyler görebiliyorsanız şanslısınız. İlk önce Türk bestecilerin eserleri yapılacak. Yani bizim temel görevlerimizden bir tanesi bu. İkincisi, ben konservatuarımızın orkestrasını, daha doğrusu Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası'nı devlet orkestralarının bir altı olarak görüyorum, ama hangi anlamda bir altı? Şimdi devlet orkestraları belli bir seyirciye haftalık konserler vermekle yükümlüler. Onlar yıldızlar getirirler. Seyircinin hoşlanacağı, seyirciyi de korumaları lazım tabii. Eserler programa koymaları gerekir. Onların kaygıları farklı. Ama ben üniversite orkestrasıyım ve benim o kaygım yok. Benim kaygım şu: ben gençlerin yolunu besteci olarak, icracı olarak, orkestra şefi olarak nasıl kolaylaştırabilirim? Yeni eserleri çalarak nasıl insanlara, bestecilere, yine öyle diyeyim, katkıda bulunabilirim? Çünkü çalınmamış, dinlenmemiş bir eseri devlet orkestrasının programına koyması bir bakıma onlar için risk. Ama benim için risk değil ki.
Tabii ki.
Ben
tabii
zaten
ki.
Şeyim, araştırma birimiyim. Yani.
Üniversitenin bir görevi değil.
Tabii ki.
Benim ağzımdan aldığınız üniversitenin asli görevlerinden bir tanesi, evet, de bu da zaten.
Yani bu yıl programımızda o kadar çok genç var ki, sonra hocalarımız, işte orkestramızda siz de çaldınız geçmiş yıllarda. Bu yıl oldukça fazla sayıda
davet ederseniz hocamız, başım üstüne yine gelir
çalarız. Her zaman hocam, şeref duyarız. Orkestramızda solist olarak çalıyor. Öğrencilerimiz solist olarak çalacaklar. Onların seçmeleri, dinletileri olacak. Ha, yalnızca gençlerden mi oluşuyor? Değil. İşte Gürer Hoca, Gürer Aykal hocamız da gelecek. O da bir konser yönetecek. Yani bu çok hassas bir denge. Bir yandan gençlere imkan vereceksiniz. Bir yandan kıdemlilerden bir şeyler alacaksınız. O tecrübelerini sizinle paylaşacaklar. Orkestrayı geliştirecek bir yandan da önlemler alacaksınız. Repertuarı dengeli biçimde seçeceksiniz. Evet. Hassas dengeler.
Ama hocam, yani adı üstünde akademik bir orkestra.
Evet.
Yapması gereken, işlevlerinin içerisinde olan şeyleri sayıyorsunuz aslında.
Tabii ki.
Ve bunların üzerine, bir de bunların üzerine üniversitelerin bulunduğu yerlere ışık yayması gibi bir görevi de var.
Tabii.
Dolayısıyla halkla da bütünleşecek. Her alanda bilimle bütünleştiği gibi, halka bunların yansımaları olduğu gibi.
Tam misyonun karşılığı,
evet,
aslında.
Evet. Sanatı da onlarla paylaşacağımız düzeyde işler yapıyorsunuz. Kutluyoruz hakikaten, inşallah. Bu CD'nin hocam benzerini bizim orkestramızla da inşallah
tabii
beceririz.
Ki.
Harika
tabii
olur.
Ki
çok güzel olur.
Tabii ki.
Sayın rektörümüz de bunlara çok açık. Şimdi hocam, evet, yine lafımızı müzikle keselim. Balla keselim derler. Ben müzikle keselim tercih ediyorum. Şimdi ne dinliyoruz hocam?
Ahmet Adnan Saygun'un Opus 62 Oda Konçertosu'ndan son bölüm Animato'yu dinliyoruz.
Dinleyelim efendim. Sevgili hocam, yeniden ellerinize sağlık. Tekrar buradan da kutluyorum. Mersin Üniversitesi'nin de yüreğine, eline, emeğine sağlık.
Sağ ol.
Sevgili hocam, orkestra şefliği eğitimi.
Evet.
Tabii ki farklar çoktur aldığınız eğitimle. Şöyle bir şey anımsıyorum. Eskiden konservatuvarın geleneksel eğitimi içerisinde, tabii ki üniversiteye bağlı olduğumuz 30 yılda bir sürü değişik şeyler, tabii çağ da çok değişti, eğitim
evet,
anlayışları da
değişti.
O zamanlar şöyle oluyordu. Orkestra okumak isteyenler çalgı kökenin her ne olursa olsun önce kompozisyon okumak zorundaydı.
Evet.
Kompozisyon bitirdikten sonra üzerine orkestra şefliği okunuyordu. Daha sonra da üst düzey eğitim için yurt dışına gidiliyordu. Sonra şimdi bunu uygulaması sanıyorum sizin bölümünüzde, kompozisyon ve orkestra şefliği ana sanat dalında lisansüstü programlarla yapılıyor galiba. Lisans düzeyinde bu eğitim yok. Kompozisyon zorunluluğu hala var mı, yok mu? Birazcık söz eder misiniz? Buradaki eğitim nasıl olur? Orada nasıl olur? Olması gereken nasıldır?
Şimdi
siz
dünyada,
neler yapmak istersiniz?
Dünyada kompozisyon okuma diye bir ön koşul yok. Yani ancak şu var ki her sanatçı, bu ister orkestracı olsun, ister teorisyen olsun, kim olursa olsun, ister müzikolog olsun, teoriyi iyi bir şekilde bilmek zorunda. Yani orkestra şefi veya kompozitör armoniyi bilecek de işte orkestradaki kemancı bilmeyecek mi? O da çok iyi derecede bilmek durumunda. Mesela yine şeflerden, kompozitörlerden piyano çalması istenir. Yine aynı şekilde piyano okumayacağız ama herkes yardımcı piyano dersinde ciddi bir seviyeye çıkmak zorunda. Bu viyolacı için de geçerli, trompetçi için de geçerli. Dolayısıyla
bunların böyle olduğu varsayılıp, zaten böyle olması gerektiği varsayıp onun üzerine galiba orkestra yapılıyor değil mi dünyada?
Dünyada öyle, evet. Lisansa giriyorsunuz ama tabii ki lisansta alacağınız dersler uzmanlık öncesi yine bunlar hep tamamlayıcı dersler. Tabii ki eksikleri var insanların ama belli bir minimum seviye tespit edildikten sonra bunlar lisansta tamamlanıyor. Lisans üstünde ise artık zaten repertuar, işte daha
ustalık
ileri
sınıfı,
teknikler onlara geçiliyor. Fakat Türkiye'de şimdi üniversite sistemi içinde yer almamızın getirdiği bazı zorluklar var. Mesela işte bir programı açabilmek için akademik titr isteniyor. Şimdi bu titr zaten bizde henüz çok net oturmamış bir kavram. Yani bizde nedir? Sahnede neysen
olsundur
aslında.
Evet. Ya yetiştirdiğin öğrenci.
Ve sahneye yetiştirdiklerinde.
Kesinlikle. Yani benim burada karşı olduğum şeyler var. Yani eğer titri alacaksam ben sahnedeki performansıma göre alayım. Ha, teorisyen de otursun.
Evet.
O da işte makalesini yazsın, kuramını yazsın. Ama eğer siz icracıdan makale bekliyorsanız, o zaman teorisyenden de konser beklemeniz gerekir ki işler iyice sarpa sarar. Yani bu gibi şeyler henüz ülkemizde tam olarak oturmadı.
Evet.
Mesela işte şu kadar sayıda öğretim üyeniz olmazsa bu programı açamazsınız gibi şeyler çıkıyor karşımıza. Bizim bırakın üniversitede, Türkiye'de şu anda 3 tane orkestra şefi ünvanlı.
Evet.
Zaten yani bunların üçünün de Hacettepe'de olması gerekiyor ki bir bölümü açmayı başarabilelim. Şimdi bu gibi şeyler çok engelliyor bizi.
Mutlaka.
Yani yıllarca
İlerlemeyi engelliyor.
Tabii ki. Yani
üretmeyi engelliyor.
Sanatın önündeki engeller yalnızca sokaktaki herkesin bildiği şeyler değil ki.
Değil
yani
mi?
Bir bakın, yabancı dil bugün vazgeçilmez bir şey. Ama siz yabancı dili okullarınızda öğretemiyorsanız sonra bunu isteyemezsiniz. Bu kaç kişinin önünü kapadı?
Olmazsa olmazı şu anda.
Ben hasbelkader yurt dışında okudum. O sayede geldim, bu yabancı dili geçtim. Evet. Ama eğer Türkiye'de kalsaydım ne olacaktı?
Evet.
Yani ben yabancı dil kurslarında mı hayatımı geçirecektim?
Yani vermediğiniz bir şeyi istiyorsunuz ve bunun üzerine kariyer kurmasını bekliyorsunuz. Bu
oysa ki o insan mesleğinde neler yaratıyor, neler yapıyor. Fakat titri olmadığı için onlar sayılmıyor bile.
Tabii. Şimdi bakın, İdil Biret'in,
bazı şeyler İdil böyle Biret'in karmaşıklıklar
bizde
var.
Hoca olmasının o şeyini düşünelim. Yani hoca olacak bizde. Şimdi
ALES'e girmesi lazım.
İdil'in ALES'e girmesi lazım. Evet. O dil sınavını vermesi lazım ki o dil sınavı da dili ölçmüyor bu arada. O da ayrı bir şey.
Bambaşka. Yani. Evet.
Sanatla tabii ki örtüşmesinde biraz zorlanıyoruz bu işin. Ama tabii ki bunların örtüştüğü alanlar var. Bunu da kınamıyoruz şu anda. Bizimle sadece örtüşemiyor. Bir bünye sorunu yaşıyoruz. Bundan dolayı bu ve benzer şeylerden dolayı sanırım. Peki şunu söylemek istiyorum. Şu anda halihazırda orkestra şefliği eğitimi yaptırdığınız talebemiz var mı?
Var.
Lisansüstü programı olarak.
Yüksek lisanstan hatta bu yıl 17 Şubat'ta bir mezuniyet konserleri olacak orkestramızda. Dördü de çıkıp yönetecekler. Mezun olacaklar.
Evet. Ne güzel.
Ama ne benim güzel. Arzu ettim. Tabii yalnızca şeflik de değil ki. O kadar alt disiplinleri var ki.
Tabii ki.
İşte orkestrasyon var, enstrümantasyon var.
Basamak yani, basamak hepsi birleşince hepsinin, oraya varılır.
Yani burada bir kişinin, üç kişinin, beş kişinin işi değil bu. Hı-hı. Hani eğer 50 kişi miyiz? 50 kişi de işini öyle bir yapacak ki ortaya yalnızca bir şey çıkaracağız.
Evet.
Zaman su gibi akıp geçiyor hocam. Konuşacak o kadar çok şey var ki aslında. Herhalde bir program daha gözüküyor.
Ama dinleyicilerimiz hani orkestra şefinin ne demek olduğunu, hangi süreçlerden geçtiğini sayenizde anlamış oldu ve başarılarınızı da paylaşmış olduk. Teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için.
Sağ olun.
Sağ olun. Sevgili dinleyicilerimiz bu hafta doçent Burak Tüz'ün orkestra şefimiz, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı orkestra şefi programımızdaydılar. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Teknik masada Hülya Aydoğan ve yapımcımız Melda Albay. Ben Seçil Öztan.
Ben Ekrem Öztan.
Önümüzdeki hafta yepyeni bir müzikte iz bırakanlarda sizlerle birlikte oluncaya kadar sevgiyle kalın, müzikle kalın efendim.
Müzikte iz bırakanlar.
Hazırlayan ve sunan Seçil Öztan, Ekrem Öztan.